Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyla karşınızda olacağız. Bunlardan ilki Ergün Yıldırım Bey'in 27 Kasım tarihinde Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Avrupa Barışı'nın Çöküşü ve Müslümanlar konulu başlıklı yazısı üzerinden Avrupa'yı konuşacağız. Avrupa Birliği'ni konuşacağız. Son zamanlarda Türkiye'deki iç siyasette Avrupa Birliği karşıtı ve bu Avrupa Birliği karşıtı söylemin yeniden yumuşatılması, Avrupa'ya ait olduğumuz, Avrupa bir kısmımızın, ülkemizin bir kısmının Avrupa coğrafyasına ait olduğu, dolayısıyla o sertleşen ilişkilerin yeniden yumuşatılmaya başlandığı bir sürecinde içerisindeyiz. Bu manada bu konunun etrafında konuşulan işte Şangay Beşlisi, alternatif topluluklar, gruplar arama meselesi de yine gündemimizde olacak. Avrupa Birliği'ni, Avrupa Barışı'nın çöküşünü, Müslümanları konuşacağız programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümde de Adana'da meydana gelen yurt yangınında hayatını kaybeden kardeşlerimizi, küçük öğrencileri konuşacağız. Bu vesileyle yurt hizmetlerinin yeri, sivil toplum kuruluşlarının yaptığı önemli hizmetlerden birisi yurt hizmetleri. Bunun mahiyetini konuşacağız. Bu tür kazalar niçin meydana geliyor? Olmaması için ne tür tedbirler alınabilir? Bu manada bu hizmetleri yürüten vakıfların ve derneklerin hangi vazifeleri yüklenmesi gerekiyor? Devletin buraları denetleme usulleri ve bu konu çerçevesinde tabii Anadolu'nun ücra yerlerine diyelim ya da daha mağdur yerlerine, köylere, kasabalara ulaştırılan hizmetlerin niteliğinde yine konuşmuş olacağız. Bu hizmetleri devlet mi yürütmeli yoksa vakıflara, derneklere mi bırakmalı? Bu konuda yine gündemimizde olacak. Hocam, 27 Kasım 2016 tarihinde Pazar günü Yeni Şafak gazetesinde Avrupa Barışı'nın Çöküşü ve Müslümanlar başlıklı bir yazı kaleme aldınız. Bu konuyu daha önce de muhtelif zamanlarda konuştuk. Sürekli gündemimizde bir konu. Yakın zamanda Avrupa'da milliyetçiliğe yönelen, yabancı düşmanlığını artıran bir takım politikaların geliştirildiğini biliyoruz biz. İslamofobya öne çıkmaya başladı hocam. Siz bütün bu gelişmelerin Avrupa barışını bir bunalıma sürüklediğini söylüyorsunuz. Ancak bizim hani buna da sevinmememiz gerektiğini söylüyorsunuz hocam. Çünkü kötü bir Avrupa demek bizi de etkileyecektir. Evet. Orada yaşayan kardeşlerimizi de etkileyecektir. Bu manada Avrupa'daki bu değişiklikleri, bizde bu reflekslere sebep olan bu değişiklikleri bir genel olarak bir değerlendirebilir miyiz hocam?
Evet. Şimdi tabii Avrupa'nın kendi içinde barış projesi çok eski bir tarihe uzanıyor. Yani 15. 16. yüzyıldan itibaren Erasmus'la birlikte aslında başlayan bir şey. Bütün bir Avrupa toplumlarını, şehirlerini içinde tutan, bir arada tutan ortak bir özgürlük, ortak bir refah, ortak bir hukuk anlayışı üzerine temellenen bir arayıştır bu. Mesela işte ünlü Alman filozofu Kant, çalışmalarına baktığınız zaman Kant daha çok evrensel bir Avrupa anlayışı çerçevesinde ebedi barış diye bir kavram kullanır.
Evet.
Ve bunun felsefesini yapar. Daha sonra da devam eder bu. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu daha netleşiyor. Çünkü İkinci Dünya Savaşı hakikaten Avrupa'nın birbiriyle kavga etmesini, birbiriyle yok etmesini, birbirine barbarca davranmasının çok can acıtıcı bir tarihidir, dönemidir, örneğidir. O nedenle bunu aşmak üzere yeniden Avrupa Ekonomi Topluluğu'nu kuruyor. Bunun hikayesi biliyoruz. Şimdi
evet,
bahsettiğimiz bu işte yabancı düşmanlığı, ırkçılık, ondan sonra İslamofobiya, bunların yükselişinin bazı, ya bunlar ciddi sorunlar ve bunlar yükseliyor ve hakikaten o Avrupa'nın daha çok işte çok kültürlü olalım, Müslümanları ve farklı dine mensup olan insanları içimizde asimile etmeyelim, bunun yerine entegrasyon siyasetini uygulayalım diye çalışmalar vardı 90'larda, 2000'li yıllarda. Çok daha iyimser bir havaydı bu. Türkiye'de bu 2000 yılların Avrupa'sında esen iyimser havadan etkilendi ve bundan faydalanmak istedi. Türkiye bir takım reformlarını bu iyimser havadan etkilenerek aslında yaptı, destek alarak yaptı ve Türkiye'nin önemli bir ittifakıydı Avrupa'nın bu çok kültürlülükten yana olan, işte daha demokrasi ve daha barıştan yana olan siyaseti. Fakat bunlar ciddi bir bunalımla karşı karşıya günümüzde. Büyük göç dalgalarıyla karşılaştı Avrupa, büyük terör olaylarıyla karşılaştı. İşte Charlie Hebdo bunlardan birisi, 11 Eylül hadisesinden sonra Madrid'de, Londra'da çeşitli bombaların patlaması, bunların örneği. Dolayısıyla Avrupa'da kendi içinde yeniden bir kapalı topluma yöneldi. Yeniden kendi içinde aşırı milliyetçiliğe yöneldi. İşte İngiltere o bir imparatorluk bakiyesi olan çok kültürlülük düşüncesinin teorisinin adeta en fazla üretildiği seminlerden birisi. Fakat orada bile işte Avrupa Birliği'nden çıkmaya karar veren bir toplumsal durumla karşı karşıyayız. Bunlar da dediğimiz gibi dünyanın gidişatıyla ilgili ve Avrupa'nın da bunu kendi içinde bu gidişattan etkilenerek ortaya koyduğu bir arayış. Fakat bu arayış ve bunun yükselmesi, İslamofobiyanın yükselmesi, aşırı milliyetçiliğin yükselmesi, yabancı düşmanlığın yükselmesi, yeniden orada ulusal sınırların telergülerle veya duvarlarla çevrilmesi, bu Avrupa için de çok ciddi anlamda tehdit edici bir şey. Bir dünya için de ve bizim için de tehdit edici. Çünkü evet, biz Avrupa'yla çok ciddi anlamda bir ortak tarihe sahibiz. Yani bizim Avrupa'yla beraber olan bir tarihimiz var. Ruh olarak, inanç olarak beraber olmayabiliriz. Ama tarihsel realite olarak işte biz 100 yıl sadece Viyana'da kalmışız yani fethetmek için. Viyana evet. Avrupa'nın ortasıdır bugün. Dolayısıyla Viyana'ya kadar biz 100 yıllarca Avrupa'da yaşamışız. O bölgede İslam toplumları, Türkler vesaire ciddi anlamda bir hayat kurmuş yani. Bugün hala yani diyelim Balkanlar Savaşı oldu, 89'da yine bir sürü göçler oldu. Yine de Balkanlar'da ciddi anlamda bir Türk nüfusu, Müslüman nüfusu var. Bu Osmanlı bakiyesi olan bir nüfus. Türkiye'nin tarihsel parçası olan bir nüfus. Türkiye aidiyetiyle yakından ilgili olan bir nüfus. O nedenle Avrupa'daki barışın çökmesi alkışlanacak bir şey değil. Neden alkışlamak istiyoruz? Şundan dolayı diyoruz ki bizim Orta Doğu bölgesinde hegemonyada Avrupa çok etkili ve Avrupa bizim işte enerji kaynaklarımıza hükmediyor, terör örgütlerine destek veriyor. Avrupa kendi içinde bu statikosunu kaybederse, dengesini kaybederse, iç kargaşalık ortaya çıkarsa buradan elini çeker ve biz de rahatlarız. Böyle bir bakış açısı var.
Evet.
Bu kısmen doğru. Yani Orta Doğu'da büyük bir zenginlik var. Bu zenginliği adam alıyor, götürüyor. Türkiye bugün en büyük enerji kıtlığı çeken ülkelerden birisi. Biraz Barzani ile anlaşmak istedi. Değil mi? Oradan Kürtlerle beraber bir şey yapalım dedi. Tam tersine aldılar öte yandan. PKK'nın eline silahları yeniden verdiler. Yok ayakkabıda para çıktı dediler. Bilmem ne yaptılar. Bir sürü şeyi başımıza getirdiler. Bunlar var, bunları göreceğiz, bir realite. Fakat yine de Avrupa'nın kendi içinde bu bunalımlara girmesi bence daha geniş manada bizim çok lehimize olan bir şey değil.
Evet.
Bizi de çok etkileyecek bir şey olumsuz yönde.
Evet.
Hem hocam, kültürel olarak hem ticari olarak evet, etkileyecek bir şey.
Siz yazınızda da belirtiyorsunuz aslında biz işte demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, işte adil ekonomik paylaşım, bütün bu parametreleri hani konuşurken de hep Avrupa referanslı evet, konuşuyoruz. Evet. İşte özgürlükle ilgili bir kıstas evet, alınacağı zaman işte ölçü, Avrupa miyar diyoruz, işte Brüksel'le başlıyor. Özgürlük evet, güzellemelerine evet, atıfta evet, bulunan cümleler. İşte yazınızda da belirtiyorsunuz muhafazakarlar hep Haçlı Kulübü dedikleri bu dünyaya karşı İşte 28 Şubat darbesiyle bir transformasyon yaşadılar. İşte başörtüler gitti Avusturya'da, işte Viyana eğitim Üniversitesi'nde aldılar. Eğitim aldılar. İşte Refah Partisi kapatılınca biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne koştuk. Başörtüsünden dolayı üniversiteden atılan öğrenciler adaleti orada aradılar.
Evet.
Yani bir tarafta hem böyle bir özendiğimiz, gıpta ettiğimiz bir takım değerlerin yaşandığı bir topluluk tahayyülümüz var. Bir taraftan da işte kafamızda hemen bozuluyor bunlara karşı.
Evet,
yani şimdi, bu refleksi nasıl anlamak lazım?
Yani şimdi tabii bizim Avrupa'yla kurduğumuz ilişkinin tarihsel alanı içinde belli bir devamlılık var ama bunlar değişiyor aslında yani. Şimdi rahmetli Erbakan'ın Haçlı Kulübü demesi, Necip Fazıl'ın işte doğuculuk yapıp bir çok batı karşıtı bir söyleme yönelmesinin tarihsel bir karşılığı var o dönemde. Bir defa Osmanlı'nın son yüzyılından itibaren batıcılar dediğimiz kadrolar Avrupa'yı kendilerine kıblegah edinmeye başlamışlar. Ve her şeyiyle biz Avrupalaşacağız demişler. Bunun için de Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir takım baskıcı politikalar uygulamışlar. Batı deyince akan sular durmuş. Bunun realitedeki yani o dönemin karşılığında ne olmuş Necip Fazıl'ın, Erbakan'ın yaşadığı dönemde? Avrupa kültürü denip İslam kültürü, Anadolu kültürü, Türk kültürü, bütün bunlar reddedilmiş. Bunlar yasaklanmış. Dolayısıyla bu yasaklanıp da onun yerine konan ne? Avrupa kültürü, Avrupa müziği, Avrupa giyim tarzı. Şimdi böyle olunca tabii ki Haçlı Kulübü demek çok doğru bir şey yani.
Evet.
Bu tepkiyi vermek, Necip Fazıl gibi doğucu olmak o tarihsel şartlarda
evet.
Çok doğru bir şey. Batı karşıtı olmak çok doğru bir şey. Fakat sonra dünya değişmeye başladı yani. Avrupa da değişmeye başladı. Yani tarih boyunca Avrupa'da bir tane minare yoktur. Ama minare yani Osmanlı'nın yönettiği Avrupa dışında Viyana bölgesine kadar. Fakat şimdi işte diyelim Londra'da, Berlin'de yani ben Leicester'da kaldım. Birden ezan sesi duydum. Dedim halüsinasyon mu görüyorum yani?
Evet.
Şimdi böyle bir dönüşüm var.
Ya yani. Amsterdam'a gittim ben hocam yakın zamanda. Yani koskocaman bir kiliseyi satın alıp
değil mi?
Camiye çevrilmiş mesela.
Yani işte Köln'de çok orijinal Avrupa mimarisiyle uzlaşan bir cami yapılıyor.
Evet.
Şimdi böyle bir dönüşüm var. Böyle bir gelişme var. Dolayısıyla Avrupa'nın da farklılaşması söz konusu. O zaman biz Avrupa'yı hala Haçlı Kulübü üzerinden okumamız zor bir mesele ve doğru bir mesele de değil.
Evet.
Burada bizim kendimizi Avrupa'yı tümüyle reddederek doğulu diye tanımlamamız ve işte Şangay Beşlisi üzerinde, Avrasyacılık üzerinde tanımlamamız ciddi handikapları getiriyor.
Evet. Hocam,
belki onu da konuşacağız.
Onu da konuşalım. Onu da hemen yeri gelmişken sorayım ben. Tabii dünya artık her ne kadar Soğuk Savaş dönemindeki kadar olmasa da yine bir bloklar halinde yönetiliyor değil mi hocam?
Doğru.
Hala o askeri şeyler, paktlar yürürlükte. Bir kimse tek kalmak istemiyor.
Yani hatta küreselleşmeyle yeniden bölgeselleşme süreci çıktı. Yani işte NAFTA çıktı, işte Şangay 96'da çıktı, Avrupa Birliği 92 yılında bu adı aldı. Amerika Birleşik Devletleri o bölgede bir birlik var.
Evet.
Hindistan bölgesinde yani ulus devletler kendi başına ayakta kalmalarının güç olduğunu anladılar. O nedenle bunlar bir araya gelerek bölgesel üst yapılar
geliştirdiler. Bu manada biz bu Şangay Beşlisi'ni, bu Şangay topluluğunu çok duyuyoruz.
Evet.
Bu konuda da biraz bize bilgi verebilir misiniz?
Şimdi bu Şangay tabii Çin'de olan bir yer.
Evet.
Çin şehri. Önce onu bilmek lazım. Bir nereden olduğu önemli bir şey.
Evet.
Orada
Çin'in
olduğuna
bir şehri
göre,
Şangay.
Çin'in bir şehri.
Evet.
Bu demek ki Çin'in öncülük ettiği bir şey. Bir defa bu.
Biz ama Rusya'yı lider biliyoruz biraz.
Yani şimdi 96 yılında Şangay Beşlisi diye bir şey kuruluyor. İşte Rusya, Çin, Kırgızistan, ondan sonra Kazakistan. Beş ülke var. Öbürü neydi? Özbekistan bir ara katıldı, geri çekildi. Beş ülke var. Dolayısıyla bu beş ülkede kendi içinde ciddi sınır problemleri olan ülkeler. Yani Rusya ile Çin, işte Rusya Çin'le bu Kırgızistan, Kazakistan, işte Rusya, bunlar arasında ciddi sınır problemleri var bir defa.
Evet.
Bunu çözmek istiyorlar bir. İki, bu ülkeler kendi bölgelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü olmasını istemiyorlar. Ekonomik olarak, güvenlik olarak, siyasi olarak nüfuz etmelerini istemiyorlar. Buna karşı geliştirilen bir şey. Üç, bu ülkelerde Sovyetik rejimin gitmesinden sonra katılma talebinde bulunan İslami hareketler oluşmaya başladı. Ve bu İslami hareketler ciddi anlamda siyasal sistemlere katılmak istiyorlar. Orada yer almak istiyorlar. İslam'ın siyasi renklerini oraya taşımak istiyorlar. Ama mevcut statükoda bunlardan rahatsız. Görünürde demokrasi ama aslında KGB ajanları olarak yönetmeye devam ediyorlar.
Evet.
Rusya'nın gölgesinde yaşamaya devam ediyorlar. Yani mevcut yapının değişmesini istemiyorlar. O nedenle bu siyasal taleplerle gelen İslami hareketleri dışlıyorlar. Teröre yöneltiyorlar, isyana yöneltiyorlar. Sonuçta Çin de buradan, işte Türk bölgesi, Türkistan bölgesi, Uygur Türklerinin bölgesinde bundan etkileniyor. Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Rusya'da. Dolayısıyla bunların hepsi de bu İslami hareketlere karşı ortak hareket etmek üzere bir araya geliyorlar.
Evet.
Son olarak da ekonomik bir birlik olarak bir araya geliyorlar.
Evet.
Biz bütün bunları görmemiz gerekiyor yani.
Evet.
Bu bunlarla beraber gelen, işte 2001 yılında da birlik adını alan bir yapı bu.
Evet. Hocam şimdi, bu arada bir o şeyde bir tavsiye edelim. Şimdi Çin var, Rusya var, Rusya. Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan.
Ha, bir de Tacikistan var.
Bu 1996'da 5 ülke var herhalde. Fakat evet. 2001'de Özbekistan'da
ama
katılmış.
Sonra vazgeçiyor.
Bir de 2015 yılında
Pakistan ve
Rusya'ya, evet, Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde bir zirve düzenlenmiş. Şangay İşbirliği Örgütü ile ilgili UFA'da. Şimdi Hindistan ve Pakistan'ın da tam üyelik prosedürlerinin başlatılması kararı alınmış.
Evet.
Ve Vladimir Putin de diyor ki 2017 zirvesine, yani önümüzdeki yıla Hindistan ve Pakistan'ın da Şangay İşbirliği Örgütü üyeliğine alınacağını söylüyor.
Evet.
Yani 7'ye çıkacak.
7'ye çıkacak. Böyle bir arayış var. Yani
ama
bilmiyorum.
Ama çok zayıf.
Bence Pakistan'ın burada yer alması zor gözüküyor. Ama tabii Pakistan'ın da şu var. Yani El-Kaide, IŞİD, siyasal İslam problemi var. Bu problemler Pakistan'ın bunlarla yakın davranmasını kolaylaştırıyor.
Evet.
Fakat şunu düşünmemiz lazım. Yani bu oluşum sonuçta Çin ve Rusya'nın menfaatleri temelinde oluşan bir oluşum.
Evet.
Ekonomi falan ikinci, üçüncü sırada gelen bir oluşum. Bu oluşum aynı zamanda İslami hareketlerin varoluşunu bir yönüyle veya politik varoluş hepsi kötü değil ki yani. Bunlar katılmak istiyor.
Evet.
Bunlar var olmak istiyor.
Evet.
Bunlara katılma, yer alma imkanı verdiğiniz zaman bunlar belki ellerindeki silahları bırakacaklar yani.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Dolayısıyla buna karşı bir şey var. Bloklaşma var. Şimdi bunlar İslam dünyasının bölgesel de yapılar diyoruz ya. Şimdi Uzak Asya'da böyle, burada Malezya yok. Endonezya yok bir defa. Filipinler yok. İslam toplumların arasında 250 bin nüfusuyla, 250 milyon nüfusuyla Endonezya en büyük.
Temsil edilmiyor burada.
Bunlar yok. Dolayısıyla.
Ve hocam Müslüman topluluklar, bu Şangay Beşlisi,
evet,
Müslüman toplulukların hepsi de Rusya'nın uydusu durumunda.
Kendilerine zaten Rusya bu uydu devam etsin diye bunu aslında kuruyor Çin'le beraber.
Evet. Bir de şu açıklamayı
yani
yaptılar hocam.
Bu bölgede insan hakları yok, demokrasi yok.
Evet.
Yani bunlar ne demek? Ben yani bunlar Avrupa değeridir yapalım değil yani şu. İnsanlar bir muhalefette bulundukları zaman hemen tutuklanıyorlar, işkencelerden geçiriliyorlar, başlarına bir şey geliyor, yok ediliyor. Hukuk yok yani, kanun yok, adalet yok, onu söylemek istiyorum.
Evet.
Dolayısıyla evet, büyük bir ekonomik güç, alternatif bir ekonomik güç. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada tek başına hegemonya oluşturmasını engelleyen, dengeleyen önemli bir güç. Bu açıdan büyük bir arayış.
Evet.
Fakat biz Türkiye açısından düşünerek ve İslam dünyası açısından düşünerek baktığımız zaman bizim için nasıl bir anlam ifade ediyor?
Hocam şu bir gerçek. Evet. Yani bu topluluğun bizim Avrupa Birliği'ni zaman zaman tehdit ettiğimiz, bakın buraya evet, gireriz diye tehdit ettiğimiz bu topluluk yapısal olarak bir kere Avrupa Birliği'ne benzemiyor. Yani kesinlikle. Avrupa Birliği müktesebatını taşımadığı da bizatihi itiraf edildi zaten.
Evet, evet.
Yani kesinlikle. Rusya, Türkiye'nin katılmasından memnuniyet duyarız ancak bu Avrupa Birliği'ne tabii, benzer bir yapı değil dedi. Tabii. Yani onlar da kendilerine Avrupa Birliği'nin alternatifi olmadığının da farkındalar.
Evet, kesinlikle öyle. O açık bir şey yani.
Bir de hocam son olarak bir konumuz daha var. Onu da konuşacağız ama dün Cumhurbaşkanı'nın yani evet, biz Avrupalıyız, Avrupa'ya aitiz diye bir evet, açıklaması oldu.
Evet.
Yani bu gelgitleri yaşayacak mıyız biz? Bu son açıklama şimdi, ne anlam ifade ediyor?
Yani bunu anlamak gerekiyor bir yönüyle. Yani ben mesela geçen hafta bu yazıyı yazdım. Sonra Cumhurbaşkanı dün konuşunca çok sevindim yani açıkçası.
Evet.
Paralellikler gördüm. Cumhurbaşkanı da şöyle anlamak gerekiyor. Siyaset yapıcı yani. Siyaset yapıcı daha pratik düşünüyor, daha pragmatik düşünüyor, hareket ediyor. Avrupa Birliği'nin özellikle 2012'den sonra, 2013'ten itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan kişiliğine yönelik, doğrudan siyasi liderliğine yönelik çok ciddi şeyleri oldu, manipülasyonları oldu. Ve Türkiye'ye yönelik çok ciddi haksızlıkları oldu. Yani işte The Economist dergisi Recep Tayyip Erdoğan'ı bir Osmanlı Sultanı olarak kapak yaptı. Foreign Affairs veya işte Merkel kırmızı halıyla Sisi'yi karşıladı. Foreign Affairs işte Sisi'yi gülümseyen sivil elbiseleri içinde çok demokrat bir adam olarak röportajlar yaptırdı. Şimdi böyle bir ondan sonra işte Belçika Fahriye Erdal gibi bir teröristi korumaya devam ediyor.
Almanya'nın PKK'ya karşı
evet,
tutum ortada.
Avrupa Parlamentosu'nda çıkıp işte Türkiye her gün topraklarımızda bombalar patlatılıyor terörist örgüt tarafından. Avrupa Parlamentosu çıkıp bunu bir kurtuluş, Kürtlerin kurtuluş mücadelesi gibi bir yalanla gündeme getiriyor. Şimdi bunlar karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın hakikaten bunlar olduğu bir dönemde kalkıp Avrupa çok iyidir falan alkışlaması beklemek büyük bir haksızlık olur yani. O nedenle çok ciddi karşıt açıklamalarda bulundu, mesajlar verdi, doğru. Ama problem aydınların da bu böyle davranması yani. Aydınların daha serin kanlı, daha geniş bakması gerekiyor. Evet. Ama şimdi dünkü açıklamalara baktığımız zaman çok daha hakikaten, daha bütünsel, daha farklılıkları gören, daha uzun bir tarihi tecrübeye bakarak dönüşümleri de, değişimleri de gören, geleceğe yönelik de önemli, olumlu, tahayyülleri içinde tutulan açıklamalar oldu yani. Bir defa hakikaten Türkiye kendisini ne doğuyla tanımlar ne de batıyla tanımlar gibi bir anlam çıktı. Bu güzel bir şey. Yani biz ne Avrupacı olmak zorundayız ne de Avrasyacı olmak zorundayız. Biz ne doğucu olmak zorundayız ne batıcı olmak zorundayız. Yani biz Türkiye'yi doğuculuk ve batıcılık üzerinde okumak yerine yani onları Türkiye üzerinde okumaya çalışalım.
Evet. Bir de değerler üzerinden okumak
değerler
lazım
üzerinde
değil mi hocam?
Okumaya yani çalışalım.
Biz her tabii, defasında insan haklarından bahsediyoruz. Hukukun üstünlüğünden evet, bahsediyoruz
evet,
değil mi?
Tabii.
İşte refahın eşit paylaşımından evet, bahsediyoruz. Evet. Bu değerleri kim savunuyorsa onun yanında olmak
tabii,
lazım.
Tabii bu Avrupa'nın da değil yani
evet,
bizim.
Evet, onun tek elinde de değil,
değil
yani.
Değil yani. Şimdi biz adalet diyoruz. Yani bizim tarihimizde adaletnameler var yani değil mi?
Evet.
Kanuni adını almıştır bizim
evet,
bir
evet,
büyük bir hükümdarımız yani. Bu adı alması tesadüfi değil yani.
Evet.
Hazreti Ömer'in adaletinden bahsediyoruz yani. Dünyada kabul edilen bir kavramsallaştırma bu.
Evet.
Hak adalet deyince Avrupa gelmez. Avrupa'yı biz Müslümanlar olarak bunun zaten bir bilincine sahibiz, bir kültürüne sahibiz. Avrupa'da çağdaş dönemde bunlara yaklaşan tutumları varsa beraber oluruz.
Evet.
Destekleriz. Biz komşumuzda yangın değil, komşumuzda düğün olsun isteriz yani.
Evet.
Değil mi? Gavur evet, da olsa komşumuz.
Evet.
Öyle isteriz yani, öyle bakarız.
Evet.
Ama İslam dünyası olarak bizim de bölgesel üst yapıya gitmemiz gerekiyor yani. Nasıl işte Çin ve Rusya gidiyorsa, nasıl işte Amerika kıtasına gidiliyorsa, Avrupa'da gidiliyorsa, İslam dünyası da kendi, yani Erbakan'ın Allah rahmet etsin hep vurguladığı, o İslam Kalkınma Bankası işte bunun ilk arayışları aslında rahmetli Erbakan ve rahmetli Kral Faysal'dır bu öncüleri yani. Evet. Ve önemlidir bu hakikaten.
İslam İşbirliği Teşkilatı.
İslam İşbirliği Teşkilatı. Yani adı İslam olur olmaz ama sonuçta gerçekten Müslüman toplumların ulus devlet sınırlarının üstünde bunların ortak güvenliğini, ortak ekonomisini, ortak kültürünü, değil mi? Ortak eğitimini vurgulayan, ortak bir sinerjiye yol açan bir çaba içinde olmamız gerekiyor.
Suriye'deki yangının herhalde bir sönmesi gerekiyor. Yani, Suriye, sanki hocam biz yani Suriye'de bir sükunet sağlanırsa bölgedeki İslam devletlerinin daha bir bilinçle hareket edeceği kanaatindeyim ben. Sanki bu bize bir ders oldu gibi
yani
geliyor.
Yani kesinlikle bu ders olması lazım. Evet. Bakın mezhep çatışmaları Türkiye yani İslam toplumlarının tarihinde yoktu. Biz mezhep çatışmaları diye bir tarih bugün inşa ediyoruz yani. İşte etnik çatışmalar diye bir şey yoktur bizim tarihimizde. Değil mi? Yani böyle bir tarih oluyor.
Evet.
Bu hakikaten hepimiz için zararlı yani. Evet. Bu Türkler için de, Araplar için de, ne bileyim Farslar için de, bütün İslam toplumları için, bütün bölgedeki devletler için zarar verici bir şey.
Evet. Evet.
O nedenle o zaman biz de bu üst yapısal kurumları güçlendirmemiz lazım. İşte Türkiye hakikaten bu konuda ciddi bir çaba içinde de. Yani işte İSADAK daha geçen İstanbul'da toplantısı yapıldı. Dönem başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve buradan Kudüs'e yönelik mesajlar verdi. Bunlar önemli bir şey.
Evet.
Bütün İslam coğrafyasının devletleriyle bir araya gelerek Kudüs'e İstanbul'dan mesaj verdiğiniz zaman başka etki yapar. Bir tane ulus devlet olarak mesaj verdiğiniz zaman başka etki yapar.
Evet, evet. Hocam bu konuyu biz çokça konuşacağı benziyoruz. Evet. Bu sıcak gündemini koruyacaktır büyük ihtimalle ülkemizde Avrupa ile ilgili meseleler. Bir konumuz daha var. Programımızın geri kalan 10 dakikasında bu meseleyi de konuşmak istiyorum. Tabii acı bir olay yaşadık geçtiğimiz Salı günü. Adana'nın Aladağ ilçesinde meydana gelen bir yurt yangınında 11 kız çocuğu, yine o yurtta görevli bir eğitici, toplam 12 kişi yanarak can verdi. Allah rahmet eylesin onlara. Küçük yaşta kız çocuklarıydı. Onlara fedakarlıkla yardım eden bir eğitmen büyük ihtimalle onlarla beraber kalıyordu orada. Tabii bu konu böyle zaman zaman bu acı gündemle karşılaşıyoruz hocam. Evet. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yine 2008'de 1 Ağustos 2008'de Konya'nın Taşkent ilçesinde yine böyle özel bir kız yurdunda meydana gelen bir gaz patlaması olmuştu. Orada da 17 öğrenci yine bir çalışan hayatlarını kaybetmişti. Yine geçen yıl tam bugünlerde 2015 Aralık'ın birinde Diyarbakır Kulp'ta yine bir Kur'an kursunda çocukların yaktığı bir soba devrildi ve orada da 6 çocuğumuz böyle yanarak hayata veda etmişlerdi. Bu olaylarla karşılaşıyoruz. Tabii Anadolu'daki imkanlar kısıtlı. Büyük şehirler gibi değil. Evet. Gerçekten dün benim böyle içim acıdı. O çocukların cenazeleri köylerine taşınıyor. Çamurdan araçlar, cenaze araçları çıkamıyor hocam. O Adana'nın köylerine. Tabii bir taraftan zorunlu bir eğitim var. O köylerde bu okul imkanları tam olarak sağlanamıyor. Evet. Yurt imkanları tam sağlanamıyor. Burada iki boyutla karşılaşıyoruz hocam. Birisi bu derneklerimizin, vakıflarımızın yaptığı yurtların bu manada yangın yönetmeliklerine, işte kullanılan malzemelerin kalitesine, kolay ateşte tutuşmuş o kullanılan halılar, işte halıların kalitesi, duvarda, çatıda kullanılan malzemeler buna sebep oluyor. Bir bu mesele var. Bununla ilgili nasıl tedbirler alınmalı? Bunu soracağım. Ardından da şunu da bir değerlendirelim isterim. O da şu. Bu tür kazalar, tabii acı kazalar bunlar. Mesullerinin bulunması lazım. Tedbirlerinin alınması lazım. Fakat bunları da bahane ederek bir grup da Türkiye'deki işte vakıflara, cemaatlere, tarikatlara saldırıyor. Söz söyleme adına, saldırma adına bunlar bahane ediliyor. İşte laik, bilimsel, çağdaş eğitimin devlet tekelinde olması gerektiği, işte artık bu vakıflara, derneklere imkan sağlanmaması gerektiği üzerine bir saldırıya da geçiyorlar. Bunu da bir değerlendirelim istiyorum. Nasıl gördünüz siz bu olayı? Yani ne olsa böyle bir kazayla karşılaşmazdık biz hocam.
Ya burada gerçekten hepimizin çok canını yakan bir hadise var yani. Bu kız çocuklarının yanması, bir de yani yandıktan sonra işte birbirine sarılarak yanmış halleri insanın hakikaten şey yapıyor yani, çok etkileyen bir şey yani. İnsan çok üzülüyor.
Evet.
Ve bize çok daha fazla sorumluluk düşüyor yani. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz. Ama bunun yaşanmaması için dua etmemiz yetmiyor yani. Ciddi anlamda önlemler almamız gerekiyor açıkçası. Bu konuda birincisi, bu derneklere ve vakıflara ciddi bir sorumluluk düşüyor. Yani yeniden ciddi anlamda toplantılar, çalıştaylar yaparak, konuşarak eksikliklerini nedir, hangi alanlarda eksiklikler var, bunları konuşup, tartışıp kendilerini ihya etmeleri lazım, düzeltmeleri lazım. Bu tür sorunların çıkmaması için çok ciddi yöntemler bulmaları gerekiyor. Burada tabii cemaatlerin ve tarikatların da yani bu sorunlar sonuçta onlarla ilişkili olarak algılanıyor. Kamuoyunda bunlar eleştirilecek. Eleştirilmesi de doğal bir şey.
Evet.
Eleştirilsin ki bunlar bir daha bu sorunları yaşamasınlar. Bunu düzeltsinler. Buna da cemaatlerin alışması gerekiyor. Eleştiriye açık olmaları gerekiyor. Fakat dediğiniz gibi bunları eleştirenler yerine, eleştirenler eleştirmekten öte, bunları reddetmek için bu hadiseleri kullanıyorlar. Zaten bunlar İslam toplumlarında cemaatlere, tarikatlara, tasavvufa karşı insanlar. Bunu yıllarca hep reddettiler. Kanunen de hala tarikat yasak zaten. Bunun devamını istiyorlar. Bu yanlış bir şey yani. Bu hiçbir zaman yani, biz de diyelim seküler insanların bir yurdunda, birisinin bir hayatında bir yanlışını gördüğümüz zaman ya bütün hayatlarının yasaklanmasını mı isteyeceğiz yani? Bütün görüşlerinin yasaklanmasını mı isteyeceğiz?
Evet.
Bütün kurumlarının, vakıflarının yasaklanmasını mı
isteyeceğiz?
Kaldı ki
hocam kimse şunu bu da sormuyor. Bir şey. Yani Türkiye'nin 900 küsür ilçesinden bir ilçeye gitmiş felaket insanlar.
Tabii,
hasbi duygularla bir yurt açmışlar.
Gerçekten öyle.
Eksiklikleri
yani.
De olsa böyle bir elim bir kazaya da sebep olsa.
Kesinlikle.
Bu çabanın da bir takdir edilmesi lazım.
Kesinlikle.
Aslında.
Kesinlikle yani, bu toplum kendi içinde örgütlenmiş, bu toplum kendi içinde para toplamış, bir araya getirmiş, bina yapmış, organizasyonda bulunmuş, talebe aramış. O talebeler belki köyde okuma imkanını bulamayacak, onları almış, onlara bir sosyalleşme imkanı sunmuş, onlara eğitim imkanı sunmuş. Bu çok değerli ve çok saygı duyulacak bir şey, desteklenmesi gereken bir şey.
Evet.
Devletçilik, sosyal devlet anlayışını tek parti dönemi devletçiliğine indirgeyerek, komünizm var, eğitimi de her şeyi de onu denetlesin, yapsın, sorunlarımızı çözsün demek çok beleş bir yaklaşım, gerçekçi bir yaklaşım da değil. Tarihi de geçmiş bir yaklaşımdır. O nedenle burada sorumluluk, devletle ilişkili bir sorumluluk var. Devletin kontrol, denetim vazifesi yapması gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Birinci sorumluluk bu vakıflara ve derneklere aitse, ikinci sorumluluk da kesinlikle devlete aittir.
Evet.
Devlet buraya onay verirken, devlet dediğimiz Ankara değil sadece yani. Bir defa bunu düşünmemiz lazım yani. Devleti, Ankara'daki merkezi temsil eden yerel düzeyde neyse, il müdürü mü, itfaiye mi, efendim jandarma mı, başka bir şey mi? Bütün bunlarla beraber düşünmemiz gerekiyor. Devletin de bu denetimle ilgili hem kanunları gözden geçirmesi gerekiyor, boşlukları görmesi ve bunları yeniden düzenlemesi gerekiyor. Hem de şey olarak, zihniyet olarak kendi gözden geçirmesi gerekiyor. Yani Türkiye sadece burada yaşamadı. Mesela aynı şeyi işte maden ocağında da yaşadı. Maden ocağı, Soma maden ocağında 300'den fazla vatandaşımız rahmetli oldu. Orayı 2 ay öncesinde denetim yapmış bürokrasi, bürokratlar üst düzeyde.
Müfettişler.
Müfettişler bir şey yok diye onay veriyorlar ve daha sonra bu olay, hadise yaşanıyor. O yani, kusura bakmasınlar, o onay veren bürokratlar cezalandırılırsa bir daha hiç kimse hak etmediği bir onayı vermez. Buna cesaret bulmaz.
Ya da hocam orada şöyle bir olay da vardı, onu hatırlatalım. Dinleyicilerimiz hatırlasın. Devlet öyle bir sistem kurmuş ki oradaki müfettişin maaşını işveren veriyor.
Ya, he. Şimdi bu, yani bu, bunlardan devletin çıkması gerekiyor.
Evet.
Ya devletin birinci vazifesi benim nasıl giyineceğime karar vermesi, nasıl düşüneceğime karar vermesi, bana kültür üretmesi, bana televizyon kurması değil. Devletin birinci vazifesi güvenlik, ikincisi ise kontrol ve denetimdir aslında. Yani bu adam hakikaten kanuna uygun iş yapıyor mu, yapmıyor mu? Yasa şey var, anayasa var, kanun var, adalet var. Buna uygun davranıyor mu, davranmıyor mu? Devlet güvenlik ve denetimi yapmazsa diğerlerinin yapması çok bir anlamı yok yani bence açıkçası. Çünkü en hayati olan şey bunlar. O nedenle devlet de bu konuda hakikaten yurtlar var. Bu yurtları kaldırmak, vakıfları kaldırmak, cemaatleri kaldırmak bu faşizm olur yani. Bu ne demokrasiye uygun olur.
Hocam şöyle.
Ne İslam'a uygun olur ne bu toplumun ruhuna uygun yani olur. Kimse kusura bakmasın
devlet,
yani.
Devlet orada çok daha iyi bir imkan sunsaydı.
Evet.
Bir rekabet halinde bile değil devlet
evet,
orada. Yani, yok yani.
Yok yani.
Yok öyle bir yurt yok.
Öyle bir şey yok. O nedenle orada devletin
ya kaldırmaya
hakikaten
bu manada hakkı yok. Evet. Yani rekabet halinde bile değil şu anda yani.
Denetimlerini iyi ve evet, sağlıklı yapması, denetimini yapan insanları, yani bürokrat elitleri iyi yetiştirmesi lazım. Etik kurallara uygun yetiştirmesi lazım.
Evet.
Yani adam çok zekidir, çok iyi puan almıştır, 3-4 tane dil biliyor. Önce insan olmak gerekiyor. Önce ahlak sahibi olmak lazım. Adalete inanmak lazım. Hakka, hukuka inanmak lazım. Devlet de buna inanan, buna göre hareket eden insanı koruyup kollaması gerekir. Evet. Yani o diyelim muhatap sermaye ise, muhatap cemaatse, diğeri ise, diğer lobilerse, masonlarsa, yani Türkiye'de sadece community olarak sosyolojik anlamda cemaat, dini cemaatler yok ki yani seküler community'ler, cemaatler de var. Masonlar da bunlardan birisi.
Evet.
O nedenle devletin kontrolünü çok doğru yapması, denetimini yapması, zamanında yapması gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu yaparsa ve vakıf sahipleri de, cemaatler de kendi sorumluluklarını, mesuliyetlerini yerine getirirlerse hakikaten bu hazin, bu böyle acı verici şeyleri yaşamayız. Ha tümüyle bunlar kalkmaz, çok asgari bir şeye iner. O bizim müdahale edemeyeceğimiz, yani dünyada hiçbir zaman sıfır yanlışla yaşama imkanı yok yani.
Evet.
O zaman bütün görevlerimizi yaparız, mesuliyetlerimizi yerine getiririz. Sonra da takdiri ilahi deriz yani.
Evet. Ama önce mesuliyetleri yerine
önce
getirmek
mesuliyet
lazım.
Bir üçüncü olarak aileler önemli bence burada. Aileler de çocuklarını zaman zaman ziyaret etmeleri. Yani tabii o köydeki insanların o kadar uzak mesafede gitmesi, görmesi zor bir hadise. Bu tekil hadise için demiyorum. Genel manada Türkiye'de yurtlar var. Bu bir
evet,
realite.
Evet, evet.
Güzel, birçok güzel çalışma da var.
Tamamen de o müesseseleri terk edilmemeli.
Terk edilmemeli.
Özellikle ilk öğretim
ama
çağında.
Aileler de yani bu müesseselerle gelip gitmeli yani. Çocuğum
evet,
kimlerin elinde, nerede okuyor, çocuğum memnun mu, mutlu mu?
İmkanları yeterli mi?
İmkanları ne? Gerekirse kendisi katkı sağlasın, gerekirse
evet,
bir ucundan kendisi tutsun.
Evet.
O sorunu çözmek için desin ki müdürüne ya bu hocanız bak böyle demiş, bu pedagojiye uygun değil veya şurada şu eksikliğiniz var, ben de size katkı sağlayabilirim, ne yapabilirim. Dolayısıyla burada ben üç şeyle, boyutla meseleyi ele alıyorum.
Evet.
Yani vakıflar, devlet ve aileler.
Evet.
Üçünün birbiriyle yani üçünün beraberliği olursa,
birbirlerinin eksiklerini kapatırlarsa,
birbirine el verirlerse, çalışırlarsa bu sorunu aşarlar yani. Bu
evet,
sorunu aşarız inşallah.
Evet,
diye.
İnşallah. Evet. Hocam değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.